Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin 107. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Nur suresinin 63. ayetinin sebebi nüzulünü ele alacağız.
Zühd ve sade yaşam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının temel ilkeleriydi. Sade yaşamak, dünya varlıklarına bağlı kalmamak, hayatın lükslerinden ve abartılı özelliklerinden kurtulmak demektir. Günlerden bir gün ikinci halife peygamberle konuşmak için onun yanına geldiği rivayet edilir. Evin önünde kapıcı olarak duran siyahi bir adamın içeri girmesini engellediği rivayet edilir. İkinci halife peygambere Ömer geldi diye söyle der. Ömer, girmeme izin verene kadar girmedim. Eve geldiğimde Resulullah'ı sadece hurma yapraklarından bir halının üstünde dinlenirken gördüm. Kalktığında bile halının mübarek bedenine zarar verdiğini, iz bıraktığını gördüm. Bu beni üzdü. Bu yüzden Allah Resulüne dedim ki, sizin durumunuz neden böyle olsun ki? Neden krallar, hükümdarlar ve benzerleri lüks içinde boğuluyor? Allah'ın peygamberi olan siz böyle bir durumdasınız dedim. Ama ben bunu söyleyince Allah Resulü üzüldü ve ayağa kalktı ve dedi ki, söylediklerine şaşırıyorum. Kimse lüks hayatıyla gurur duymamalı. Dünyada yaşamanın bir ağacın gölgesinde bir an dinlenmek, gölge kaybolunca da yolcunun kalkıp gideceği gibi olduğunu bilmen lazım.
İşte bu rivayetten de anlaşıldığı üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca sadelik hep ön sayfadaydı. Ayrıca Allah tarafından daha güzel bir hayat isteyen eşlerine, eğer dünya hayatını ve ziynetini istiyorsanız mihrinizi verip boşamaya hazırım diye söylemekle mükellef kılınmıştı.
Yemekleri hakkında da çeşitli rivayetler nakledilmiştir. Diğer hususların yanı sıra ölümlü dünyadan ayrılana kadar arka arkaya 3 gece tok bir şekilde yemediği rivayet edilmektedir. Peygamber Efendimizin ailesi bazen yemek pişirmek için ateş yakmadan 3 ay geçirirdi. Çünkü yiyeceklerinin çoğu su ve hurmaydı ve ateş yakmaya, ocağı yakmaya bile hacet yoktu.
Peygamber Efendimiz bir yere gitmek istediğinde bir grup ona uymak isteyince bile izin vermezlerdi. At üzerinde olsalar ve biri onlarla yürümek istese, "Kardeşlerim, şu üç şeyden birini seçmelisiniz. Ya sen git, ben arkadan gelirim, Ya ben gider, sen sonra gelirsin ya da bin beraber gidelim. Benim at üzerinde olmam, senin yaya olman doğru değil, bu uygun değil derdi. Sonuçta kendilerinin ata binmelerine ve birinin onları yaya olarak takip etmesine ve eşlik etmesine izin vermeleri imkansızdı.
Pahran Radyosu.
Peygamber Efendimiz başkalar gibi giyinir, yemek yer, insanlarla şakalaşır, oturup kalkardı. Sokaktaki insanlarla kolayca arkadaş olur ve en düşük yaşam standartlarına seçerdi. Bu sade hayat İslam peygamberinin sevdirmiş ve insanları ona yakınlaştırmış, böylece özel hayatlarında büyük etki bırakmıştı. Allah Resulü oturdukları mecliste şöyle buyururdu: çember şeklinde oturalım da meclisimizin yukarısı, aşağısı, üstte geç, aşağıya geç muhabbeti dolaşmasın. Genel olarak Peygamber Efendimizin alçak gönüllü davranışı, insanların peygamberi tanımayacak ve kalabalıkta onu göremeyecek, peygamberin kim olduğunu zar zor ayırt edebilecek şeklindeydi.
Peygamberin bu samimi davranışı, küçük bir grubun peygamberin konumunu dikkate almadan ona diğer insanlar gibi davranmasına neden olmuştur. Örneğin önlerinde kahkaha atanlar, bacaklarını uzatanlar ya da gereksiz şakalar yapanlar oldu. Ayrıca peygamberi Allah'ın Resulü, Allah'ın peygamberi, Allah'ın yarattıklarının en hayırlısı, Saffetullah veya Habibullah ve benzerleri olarak adlandırmak yerine kendi üsluplarına göre adlandırırlardı. Kaba bir şekilde konuşur ve şöyle derlerdi: ey Muhammed, ey Ebul Kasım.
Bu sırada Nur suresinin 63. ayeti indirilmiş ve halka Nebiyullah ve Resulullah olarak hitap etmeleri istenmiştir. Bu ayette Allahü Teala şöyle buyurmaktadır:
Bismillahirrahmanirrahim. La tec'alû du'a ar-rasûl beynekum ke du'a ba'dikum ba'da. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
Resulün çağrısını aranızda birinizin diğerini çağırması gibi görmeyin. Aranızdan gizlice sıvışıp gidenleri Allah elbette bilir. Onun emrine aykırı davrananlar başlarına ya bir belanın gelmesinden yahut can yakan bir cezaya çarpılmaktan korksunlar.
Hazreti Fatıma sallallahu aleyhi bile Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme baba gözüyle bakmak yerine ona Allah'ın bir peygamberi gözüyle baktı ve peygamberlere davranan bir mümin gibi davrandı. Resulullah'ın kıymetli kızı, çocuksu bir ilişkiye rağmen bu samimiyetin peygambere yönelik nezaket ve saygısını bozmasına izin vermedi. Bir diğer yandan ise Allah Resulü de ona bir baba gibi davranıp babalık görevini en iyi şekilde yerine getiriyordu. Özellikle kızının nasıl mümine bir kadın olduğunu bildiği için hep ona özel önem verirdi. Buna rağmen Fatıma sallallahu aleyha nübüvvet adabına uymuş ve Nur suresinin 63. ayetinin indirilişinin ardından hep ona ya Resulullah diye hitap ederdi.
İmam Sadık aleyhisselam Hazreti Fatıma selamullah aleyhadan şöyle bir rivayet anlatır. Nur suresinin 63. ayeti nazil olduğunda ve Müslümanların Peygamber Efendimiz'i diğer insanlar gibi adıyla çağırmamaları ve ey Muhammed dememeleri ona ey Resulullah veya ey Allah'ın Nebisi ve benzeri sıfatlarla ve hürmetle hitap etmeleri istendiğinde ben bile babama babacığım demeye cesaret etmedim. Ne zaman hizmetine geldiğimde şöyle derdim. Ey Resulullah, bunu söylediğimde peygamber bir iki defa benden yüz çevirdi ve üçüncü defa bana dedi ki, ey Fatıma, bu ayet senin ailen ve neslin hakkında nazil olmadı. Çünkü sen bendensin, ben de sendenim, bana baba diye seslen, bu beni sevindirir.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Şia tarihinin büyük alimleri. İkinci İmam Hazreti Mehdi aleyhisselamın gaybetinden sonra İslam'ın 1200 yıllık tarihinde Şia aleminde binlerce büyük fakih ve alim yetişerek bilimlerinin nuru ile ilahi hidayet yolunu aydınlatmıştır. Bu insanların her birinin öyküsü gerçekten dinlemeye değerdir. Bu çerçevede sizler için bu büyük alimler ve faaliyetleri ve eserleriyle tanışmak üzere Şia tarihinin büyük alimleri başlığı altında program hazırladık. Şimdi hep birlikte sohbetimizin 41. bölümünü dinleyelim. Hatırlanacağı üzere geçen bölümlerde 11. yüzyılın büyük Şii alimi Allame Meclisi'yi ve İslam dinine sunduğu hizmetleri anlattık. Yine geçen bölümde bu seçkin ve mücahit alimin büyük akılcılığı ve tedbiri ile Şii Müslümanların önemli kitaplarını ve kaynaklarını yeniden gün yüzüne çıkardığını, talebelerin ve araştırmacıların ilgisine sunduğunu ve sonuçta bu önemli mirasın yok olmasını ve unutulmasını engellediğini beyan ettik. Şimdi sohbetimize Allame Meclisi'nin en büyük ve en önemli eseri olan ve muazzam bir ansiklopedi sayılan Biharul Envar adlı eserini tanıtmak istiyoruz. Tam adı Biharul Envaril Camia Li Dürreri Ehmariyel Ellimetil Ethar ve anlamı da mutahhar imamların değerli vecizelerini kapsayan nur denizleri olan Biharul Envar, büyük alim Allame Muhammed Bakır Meclisi'nin en önemli eseri ve Şia'nın en büyük hadis ansiklopedisidir. Bu eser tarih, fıkıh, kelam, Kur'an-ı Kerim tefsiri ve diğer tüm İslami ilimleri kapsayan bir eserdir. Eserde İslam peygamberi ve mutahhar ehlebeytinden 85 bin hadis yer alıyor ve tam 30 yılda telif edildiği belirtiliyor. Nitekim Allame Meclisi'nin bazı talebeleri bu seçkin alimin gözetiminde ve bu değerli ansiklopedinin telifinde çalışmıştır.
Allame Meclisi Biharul Envar adlı eserine yazdığı ön sözde kendisinin eğitim dönemini ve ilmi merhaleleri geride bırakmasını ve manevi ve ruhi seyri ayrıca neden hadis ilmine yöneldiğini anlatıyor. Allame Meclisi yaşadığı çağın resmi ilimleri olan edebiyat, fıkıh, hikmet, felsefe, kelam ve matematik gibi ilimleri öğrendiğini ve o dönemin ilmi camiasında bu ilimlerin yaygın olduğunu fakat araştırmacı ruhu bu ilimlerle tatmin olmadığını ve hakiki marifete ulaşma şevki ve ilimlerin faydaları ve sonuçları üzerinde düşünme ve bu ilimleri öğrenenlerin amaçları kendisini hakiki ilim ve marifet ve hikmetin duru kaynaklarına yani vahiy kelamı ve masumların vecizelerine yönlendirdiğini kaydediyor. Allame Meclisi, Kur'an-ı Kerim ve İslam Peygamberi ve Mutahhar Ehl-i Beyt'inden nakledilen hadisleri dini marifi öğrenmenin en önemli kaynakları olarak biliyor ve onları diğer İslami ilimlerden üstün tutuyordu. Buna karşın bu büyük muhaddis aklın itibarını da reddetmiyor ve dinin usullerini idrak etmeyi akılcı marifete bağlı olarak görüyor ve kendisi de yer yer bazı hadisleri yorumlarken ve tefsir ederken akli istidlallere yöneliyordu. Biharul Envar adlı eser ise Şia imamlarından nakledilen rivayetlere belge zikretmesi, konuları sınıflandırması, birçok rivayeti beyan etmesi, kelam, tarih, fıkıh, tefsir, ahlak ve hadis ve lügat ilimleri üzerine çeşitli araştırmalar içermesi yüzünden uzmanların ve araştırmacıların nezdinde büyük konumu olan bir eser olmuştur. Nitekim eserin üzerinden geniş hacmine karşın telif edildiği dönemde birçok el yazması kopyası yazıldı ve daha sonraları da basım sektörünün gelişmesiyle beraber eser birçok kez yeniden basıldı. Biharul Envar'ın en ünlü bölümü Hazreti Mehdi aleyhisselam konusuyla ilgili olan ve vaat edilen Mehdi adı altında bağımsız bir kitap şeklinde basılan ve bu ansiklopedinin tercüme edilen bölümüdür. Allame Meclisi Biharul Envar adlı eserinde hadisleri mantıklı bir şekilde ve konularına göre sınıflandırmıştır. Böylece eserin okurları ve araştırmacılar bu eserden en kısa sürede ve en çok faydayı elde edebiliyor. Ve her konuda mevcut hadisler hakkında geniş kapsamlı bir bakışa kavuşuyor. Bu seçkin alim Biharul Envar adlı eserinde tüm dini konuları ve meseleleri bir arada sunmaya ve ilgili hadisleri de bir arada toplamaya çalışmıştır. Eser akıl ve cehil konusuyla başlıyor ve Allah'ı tanımak ve tevhid, ilahi adalet ve peygamberlerin tarihiyle devam ediyor. Biharul Envar adlı eserin ilginç özelliklerinden biri de Allame Meclisi'nin bu büyük ansiklopedide her faslını konuya uygun ayetlerle başlaması ve nerede ayetlerin tefsiri gerekiyorsa müfessirlerin farklı görüşlerini beyan etmiş olmasıdır. Yazar ayetleri ve tefsirini zikrettikten sonra konuyla ilgili hadisleri nakletmeye başlıyor ve birçok durumda rivayeti açıklayarak muhatabının anlamasını zor gördüğü kelimeler hakkında gerekli izahatta bulunuyor. Allame Meclisi rivayetlerin tefsiri ve şerhinde lügat, fıkıh, tefsir, kelam, tarih, ahlak ve diğer bazı ilimlerden yararlanmıştır. Bu açıklamalar ise bu değerli ansiklopedinin önemli imtiyazlarından biri sayılır. Allame Meclisi'nin kaleme aldığı Biharul Envar adlı eserin bir başka değerli özelliği de yazarın kullandığı fakat birçokları yok olup giden ve bize ulaşamayan çok sayıda kaynaktan faydalanmış olmasıdır. Allame Meclisi bu kitabı telif etmek için talebelerini ve arkadaşlarını uzak yakın birçok ülke ve diyara yollamış, böylece her kitaptan en muteber nüshasını bulmuştur. Ancak Allame Meclisi'nin o günlerde elde ettiği kaynakların birçoğu artık yoktur. Nitekim eğer Allame bu eserlerde nakledilen rivayetleri kendi eserlerinde toplamamış olsaydı bu rivayetler artık elimize ulaşmamış olacaktı. Allame Meclisi Biharul Envar adlı eserinde yer yer herhangi bir konuyu tartışmakla beraber konunun anlaşılmasında etkili olacak küçük kitapları veya risaleleri tam olarak nakletmiştir. Bu duruma cebir ve tafviz meselesine cevap veren İmam Hadi Aleyhisselam'ın risalesini, İmam Seccad Aleyhisselam'ın hukuk risalesini, Tevhid-i Mafzalı ve diğer bazı eserleri örnek vermek mümkün. Bu yüzden İmam Hümeyni bu eseri büyük ve önemli bir kütüphane olarak tanımlıyor. Bazı ulema Biharul Envar adlı eserde bir takım zayıf ve muteber olmayan rivayetlerin yer alması ve Allame Meclisi'nin bazı açıklamalarının yetersiz olmasından bu büyük ansiklopedinin zayıf yönleri şeklinde söz ediyor. Ancak bu eleştiriye cevap verirken Allame Meclisi'nin Biharul Envar adlı eseri telif ederken en önemli amacı rivayetlerin yok olmasını önlemek için onları bir araya toplamak ve böylece Şia'nın rivayet mirasını daha sonraki kuşaklara intikal ettirmek olduğu belirtilmelidir. Hadislerin şerhi ve beyanı ve irdelenmesi ise Allame'nin ikinci hedefiydi. Aslında Allame Meclisi hızla geçen ömrü, ona topladığı tüm hadisleri bir bir irdeleme fırsatı vermeyeceğini biliyordu. Bu yüzden ilk ve en önemli adım olan hadisleri toplama işini yerine getirmeye ve daha sonra gücü yettiğince topladığı hadisleri kısaca şerh ve beyan etmeye ve hadislerin üzerinde araştırmayı ve daha fazla irdelemeyi daha ileride yakalayacağı fırsatlara hatta gelecek kuşaklara bırakmaya karar verdi. Bu yüzden Allame Meclisi bazı açıklamalarında şöyle diyor: nüsha düzensiz ve karışıktır. Fakat biz onu naklettik. Böylece bizden sonra asli nüsha bulunursa üzerinden gerekli karşılaştırma ve düzeltme yapılabilir. Aksi takdirde elimizdeki nüsha bile faydasız sayılmaz ve biz de yok olmasını ve unutulup gitmesini önlemek istedik. Allame Meclisi'nin Biharul Envar adlı eserini eleştiren bazı araştırmacılar hadislerin sürekli tekrarlanmasını bu eserin bir başka zayıf yönü şeklinde ifade ediyor. Ancak Allame'nin açıklamalarına bakıldığında bu durumun farkında olduğu fakat çeşitli etkenler onu bir hadisin iki veya birkaç konuyla ilgili olduğu halde veya bir hadisten farklı nüshalarda farklı rivayetleri olması yazarı hadisi tekrarlamaya zorladığı anlaşılır. Yine bir hadis çeşitli konularla ilgili olduğundan ve her konuda belirlenen fasılda ele alınması gerektiğinden birkaç fasılda tekrarlanması gerekirdi. Allame Meclis'in oldukça bereketli ve faydalı bir yaşam oldu. Allame 73 yıllık ömrü boyunca Farsça ve Arapça olmak üzere yüzü aşkın kitap yazdı. Bu eserlerden biri olan bir tek Biharul Envar 110 ciltte hazırlandı. Allame Meclisi'nin teeliflerinden 49 kitap ve risale, dini ilimleri sıradan insanlar arasında yaygınlaştırmak amacıyla Farsça yazılmıştır. Gerçi bu konu Allame Meclisi'den bir süre önce başlamıştı. Fakat Allame'nin eserleri daha fazla ün yaptı ve Fars dilini konuşan insanlardan büyük ilgi gördü. Öyle ki Fars dilini konuşan insanların evinde Allame Meclisi'ye ait bir veya birkaç kitap bulunuyordu. Allame Meclisi'nin Fars dilini konuşan insanlar için yazdığı önemli Farsça eserlerine Enbiya tarihi ile ilgili Hayatul Kukub, Masum İmamların Hayatı ile ilgili Cilaul Uyun, Yaşam Tarzı ve Gelenekleri ile ilgili Helyatul Muttakin ve İnanç Meseleleri ile ilgili Hakkul Yakin adlı eserleri örnek vermek mümkün. Evet değerli dostlarımız, bu bölümle birlikte son 3 bölümde büyük alim, Allame Meclisi ve İslam dine hizmetlerini anlatmaya çalıştık. Gerçi şunu da belirtmeliyiz ki bu büyük alimin hizmetleri programımızın kısa süresine sığmayacak kadar büyüktür. Ama yine de gücümüz yettiğince bu değerli alimi, yaşamını, hizmetlerini ve eserlerini sizlerle paylaşmaya çalıştık. Değerli dinleyiciler, Şia tarihinin büyük alimleri başlıklı sohbetimizin 41. bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak Kültürü.
Değerli dinleyiciler, Mutfak Kültürü isimli sohbetimizde tekrar sizlerle beraberiz.
Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürünü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışacağız.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışmaya çalışacağız. Bugün sizlere yine Golestan ilinde yaşayan Aziz Türkmenlerin yaşam tarzı, kültürü ve mutfak çeşitleriyle tanıştıracağız.
Golestan ilinin güzelliklerinden biri bölgenin yerli halkının yanı sıra çok sayıda göçmeni kendine çekebilecek çok etnik çeşitliliğidir. Tabii ki bu etnik gruplar arasında önemli bir kitleyi oluşturan Türkmen ve Sistan, Beluç ve Kazak aşiretleridir. Türkmenler eskiden göçebe bir kabile olarak Orta Asya'da yaşayan Türk asıllı kabilelerdir. Hali hazırda Rusya'nın bazı bölgeleri, Özbekistan, Kazakistan'ın bazı bölgeleri ve İran'ın kuzeydoğu kesiminde yaşıyorlar. İran'daki Türkmenler ülke nüfusunun yaklaşık %2'sini oluşturuyor, yani yaklaşık 1,5 milyon. Türkmence konuşan İranlı Türkmenler genelde Golestan ilinde yani Hazar Denizi'nin güneydoğusunda ve Türkmen Sahra'da yaşıyorlar. Golestan ilinin geniş bir alanı olan Türkmen Sahra'nın çeşitli kentlerinde İranlı Türkmenler yaşıyorlar.
Zengin kültüre sahip olan Türkmen halkının kendilerine özgün gelenekleri, kıyafetleri, el sanatları, müzik ve yemek kültürü vardır. Güzel Türkmen kıyafetleri ve benzersiz el yapımı takıları her izleyicinin gözlerini kamaştırarak adeta büyülerken, müzikleri ise bu zengin kültürün ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Türkmenlere müziğinin ana çalgısı en küçük dutar müzik aletine benzeyen tamdiredir. Bu müzik aletinin kase ve üzerindeki kapağının dut ağacından yapıldığı, ayrıca kullanılan ahşabın kuruması için onu tandıra koyduklarından Türkmen dilinde tandır anlamında olan tamdire denir.
Daha önce de belirttiğimiz gibi Türkmen kavmi zengin bir kültür ve geçmişe sahiptir. Onlar Müslüman ve Ehl-i Sünnet mezhebine inanan mümin ve İslami geleneklere bağlı aşirettir. Türkmenlerin en değerli gelenek ve göreneklerinden biri ekmek ve sofraya duyulan saygıdır ve tabii ki bu konu Yüce İslam dininde de vurgulanmıştır. Zira Allah'ın nimeti ve bereketi yani ekmek içine konulmuştur. Türkmenler genelde yemek yemek için yere serilen ve kaçak olarak bilinen sofranın etrafında otururlar.
Türkmenlerin çok değerli geleneklerinden biri de yemek yemeden önce besmele çekmeleri ve her yemekten sonra aile büyüğü, ki genelde evin erkeğidir, Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler tilavet edilmesi ve diğerlerinin de kendilerine verilen nimetlere şükretmek için amin demeleridir. Türkmenlerin en önemli yemeklerinden çekdirme, katlama, börek, çörek, bastırma, beşme ve somse gibi yemeklere değinebiliriz. Sohbetimizin devamında sizlere Türkmenler arasında çok sevilen çekdirme yemeğinin de tarifini vereceğiz. Bizden ayrılmayın.
Kıymetli dinleyiciler, sohbetimizin birinci bölümünde Golestan ilinde Türkmen aşireti hakkında kısaca bilgiler vererek onların kültürleriyle sizleri tanıştırmaya çalıştık. Sohbetimizin devamında Türkmenlerin en sevilen yemeklerinden yani çekdirme ile tanışacağız.
Çekdirme aslında Türkmenlerin misafirliklerinde, matemlerde ve düğünlerinde kesinlikle pişirilen yemektir. Üstelik Golestan ilini gezmeye gelen turistler ve misafirlerin en sevdiği yemektir. Size vereceğimiz tarifle evinizde hazırlayıp Türkmenlerin damak zevkiyle tanışabilirsiniz. Protein deposu ve çok besleyici olan bu yemek için et veya balık, soğan, domates veya domates salçası ve susam gerekir. Koyun etinden balığa kadar çeşitli etlerle yapılan çektirmenin farklı çeşitleri vardır. Fakat biz burada koyun etiyle pişirilen çektirmenin tarifini vereceğiz.
3 kişilik çektirme malzemesi 3 ölçek pirinç, 350 gram taze kuşbaşı koyun eti, 250 gram rendelenmiş domates, küp doğranmış bir orta boy soğan, 2 yemek kaşığı domates salçası, isteğe göre tuz, biber ve pilavlık baharat ve yağdır. Tarifine gelince, önce pirinci yıkayıp birkaç saat tuzlu ılık suda bekletin. Pirinçler tuzlu suda beklerken orta boy bir tencereye yağ koyarak küp doğranmış soğanları pembeleşinceye kadar çevirin. Ardından soğanlara biraz zerdeçal ekleyin ve zerdeçalın kokusu duyuluncaya kadar soğanları kavurun. Daha sonra kuşbaşı etleri ekleyin ve kızartın. Daha sonra tuz, biber ve pilav baharatını ekleyin ve karıştırın. Ardından rendelenmiş domatesleri ekleyin ve pişirmeyi bırakın. Domatesler suyunu çekince domates salçasını ekleyin ve diğer malzemelerle biraz çevirin. Böylece salçanın çiğ kokusu yok olur. Ardından 2,5 bardak su ekleyin, tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte pişirmeye bırakın.
Yaklaşık 2 saat süren bu sürenin ardından tuzlu suda beklettiğiniz pirincin suyunu akıtın ve pirinçleri pişen etlerin üzerine ekleyin. Gerekli miktarda su ekleyin ve kısık ateşte pirincin pişmesini ve demlenmesini bekleyin. Yarım saat sonra sizin leziz çektirmeniz hazırdır. Bu yemek genelde yüresel deve ayranı veya yüresel yoğurt, çoban salatası, çiğ sarımsak veya sarımsak turşusu ile yenir.
Gülistan ilinin en önemli turistik kentlerinden biri Bender Türkmen'dir. Bu liman kentinde halkın çoğu Türkmen'dir. Halkın en sevdiği hobilerden biri Türkmen atı yetiştirmek ve at yarışları ve koşular düzenlemektir. Türkmen atı Safkan Türkmen atı cinsidir ve genelde Gülistan ili ayrıca Türkmenistan ülkesinde yaşar. Liman kentin diğer turistik cazibesi ise Gorgan Körfezi ve Hazar Denizi'nin güzel suları kenarında kurulan pazardır. Bu güzel pazar gezmek, halı, süs eşyaları ve geleneksel kıyafetler gibi Türkmen el sanatlarını satın almak için iyi bir yerdir. Sahil pazarında börek, bişmek ve somsa gibi sokak yemekleri veya yöresel fast foodlar da satılıyor.
Bişme, Türkmen halkının geleneksel tatlılarından biridir ve evde çok kolayca hazırlanabilir. Bişme, hamuru için 2 su bardağı tatlı yoğurdu, 1,5 su bardağı süt, 3 su bardağı şeker, 2 yumurta, 2 yemek kaşığı kabartma tozu, 4'te 1 çay kaşığı vanilya ve 3 bardak un ve 2 yemek kaşığı tereyağı veya margarine ihtiyacımız vardır.
Bu leziz Türkmen tatlısını hazırlamak için önce şeker ve yumurtaları hızlı devirle karıştırıyor, üzerine yoğurt ve sütü ekliyoruz. Ardından yağ ve en sonda da daha önce elenmiş ve vanilya ile kabartma tozu ile karıştırılan unu ekliyor ve karıştırıyoruz. Ele yapışmayan bir hamur hazırlanıyor. Tatlının daha da renklenmesi için zevke göre biraz safran eklenebilir. Hamurun kabarması için dinlenmeye bırakıyoruz. Hamur yeterince kabardıktan sonra oklava ile yaklaşık yarım ila 1 santimetre kalınlığında açıyoruz. İsteğe göre farklı şekillerdeki kalıplarla veya normal çay bardağı ağzı ile hamuru kesiyor, derin bir tavada üzerine yağ gelecek şekilde kısık ateşte kızarıncaya kadar kızartıyoruz. Böylece bişmelerin içi de pişmiş oluyor. Bu leziz Türkmen tatlısını evinizde yapıp ailenizle birlikte tatmanızı umut ediyoruz.
Muhterem dinleyiciler, bize bugün de ayrılan sürenin sonuna geldik.
Sofranızdan bereket, evinizden neşenin eksik olmamasını dileyerek hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yaşam öyküsüne devam etmek istiyoruz.
Geçen bölümde Hazreti İsa'nın yüce ahlakı ve tavırları ile bilinen bir insan olduğunu ve Yahudileri yegane Allah'a tapmaya davet ederek fesat ve zulümden sakındırdığını anlattık. Hazreti İsa ayrıca sıradan insanlarla oturup kalkan ve mağdurlara ve yoksullara yardım eden bir peygamberdi. Yine Hazreti İsa takvada ve dünyevi konulara itinasızlığı ile ün yapmıştı. Zulüm karşıtlığı ve adalet taleplik Hazreti İsa'nın diğer özelliklerindendi. Hazreti İsa nübüvvetini ispat etmek için bazı mucizeleri vardı ki onlara da geçen bölümde değindik. Bu arada Hazreti İsa'nın mucizelerini gören insanlar o Hazretin sıradan bir vaiz veya nasihat eden biri olmadığını, Hazreti İsa'nın seçkin bir peygamber ve büyük bir musli olduğunu ve insanların kurtuluşu için zuhur ettiğini anladı. Hazreti İsa yüce Allah katında konumu dua ettiğinde gökten semavi maide inecek ve havarileri bu maide ile beslenecek kadar yüksekti. Geçen bölümde anlatıldığı üzere havariler Hazreti İsa'nın has arkadaşlarıydı ve yegane Allah'a ve peygamberi İsa'ya inanmıştı. Havariler aynı zamanda Hazreti Mesih'in dinini tebliğ edenlerdi ve iyilikte, kötülükte o Hazretin yanında yer aldı.
Semavi maideye gelince, bir gün Hazreti İsa aleyhisselam havarileriyle beraber çok kurak bir çöle vardı. Orada sudan hiçbir iz yoktu. Hazreti İsa aleyhisselam ve havarileri bir süre orada kaldıktan sonra açlık ve susuzluk onları rahatsız etmeye başladı. Hazreti İsa aleyhisselam ise havarileri teselli ediyor ve bu zorluğa katlanmanın kolaylaşması için sabretmelerini söylüyordu. Fakat o sırada havariler Hazreti İsa aleyhisselamdan bir talepte bulundu. Kur'an-ı Kerim'in Maide suresi 112-115. Ayetlerde bu macerayı şöyle anlatıyor.
Hani havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten donatılmış bir sofra indirebilir mi demişlerdi. O, iman etmiş kimseler iseniz Allah'tan korkun cevabını vermişti. Onlar ondan yiyelim, kalplerimiz mutmain olsun, bize doğru söylediğini kesin olarak bilelim ve ona gözleriyle görmüş şahitler olalım istiyoruz demişlerdi. Kuşkusuz havarilerin bu talebinde herhangi bir art niyetleri yoktu ve amaçları Hazreti İsa'ya karşı inat etmek değildi. Havariler sadece daha fazla yakin ve inanç peşindeydi ve gönüllerindeki kuşkuyu silmek istiyordu. Nitekim bazen insan istidlal ve bazen de tecrübe sonucunda bir konuyu idrak edebilir ama yine de içinde biraz kuşku ve şüphe kalabilir ve bu kuşkuyu da tamamen kalbinden silip atmak ister. Örneğin hatta Hazreti İbrahim'in onca yüksek iman ve marifet derecesine rağmen Allah Teala'dan maadı ve ölülerin dirilmesini kendi gözleriyle görmeyi talep ediyor ve böylece imanı, yakine ve kalbi inanca dönüşmesini istiyor.
Bu macerada Hazreti İsa aleyhisselam havarilerin ısrarını görünce ve onların iyi niyetini öğrenince dua etmeye başladı. Kur'an-ı Kerim maceranın devamını şöyle anlatıyor. Meryem oğlu İsa şöyle dedi. Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir ki bizim için, geçmiş ve geleceklerimiz için bayram ve senden bir ayet, mucize olsun. Bizi rızıklandır. Zaten sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Allah da şöyle buyurdu. Ben onu size şüphesiz indireceğim ama bundan sonra içinizden kim inkar ederse kainatta hiçbir kimseye etmediğim azabı ona edeceğim.
Böylece Hazreti İsa'nın duası icabet gördü ve gökten onlara bir maide gönderildi. Bu maidede biraz ekmek ve biraz balık vardı. Hazreti İsa ise Allah Teala'dan bu mucizeyi havariler için nimet ve rahmet vesilesi yapmasını ve imanlarını daha da güçlü yapmasını niyaz etti. Havariler bu semavi maideden doyuncaya kadar yedi ve macerayı başkalarına da anlattı. Bu ilahi mucizeyi duyan birçok insan Hazreti İsa'nın Rabbine ve onun peygamber olduğuna iman etti. Söz konusu ilahi maide pazar günü nazil olduğundan Hristiyanlar o günü bayram günü ilan etti.
Hazreti İsa aleyhisselam fedakar havarileri ile birlikte İsrail oğullarını hak dinine davet etti. O hazret tam 3 yıl boyunca İncil ahkamını insanlara anlattı ve bu süre içerisinde insanları şaşırtan mucizeler getirdi. Bazı Yahudiler samimiyet ve sadakat içinde Hazreti İsa'ya iman etti. Ancak büyük bir bölümü onu ve dinini tekzip etti ve getirdiği ahkamın Hazreti Musa aleyhisselamın ahkamından farklı olduğunu ve Tevrat'ın onlara yettiğini belirtti. Ancak Yahudilerin tüm muhalefetine rağmen Hazreti İsa aleyhisselam açık mantık ve delillerle insanları tevhide davet etmeyi sürdürdü ve bu yolda büyük bir sabır örneği sergiledi. Böylece her geçen gün Hazreti İsa'ya inananların sayısı Beytül Mukaddes'te ve diğer yörelerde artmaya başladı.
Öte yandan Yahudilerin önde gelen büyükleri insanların gruplar halinde Hazreti İsa'nın dinini benimsemelerinden korkmaya başladılar ve şöyle dediler. İsa sadece Musa'nın dinini değiştirmiyor, aynı zamanda Arapların arasında başka bir peygamberin geleceğinden de haber veriyor. Bu yüzden Yahudilerin büyükleri Hazreti İsa ile muhalefet etmeye ve aleyhinde komplo kurmaya başladı. Onlar bu büyük ilahi peygamberi öldürmeye karar verdi ve bu şom hedeflerine ulaşmak için Roma imparatoruna bu durum böyle devam ettiği takdirde saltanatı çökeceğini ve saltanatını korumak için İsa'yı yok etmekten başka çaresinin olmadığını söyledi.
Hazreti İsa aleyhisselam düşmanların komplosundan haberdar olunca has arkadaşları ile birlikte bir bahçede saklandı ve böylece düşmanın şerrinden korunmak istedi.
Ancak Hazreti İsa'ya tüm kalbiyle inanmayan ve havarilerden biri olan Yahuda İskariot, Hazreti İsa aleyhisselamın saklandığı yeri ifşa etti. Gece vakti düşman casusları bahçeye girerek Hazreti İsa ve havarilerini kuşattı. Kendilerini tehlikede gören havariler ise Hazreti İsa aleyhisselamı yalnız bırakarak kaçtı. Gerçi o hassas anlarda Yüce Allah Hazreti İsa'yı yalnız bırakmadı ve ona düşmanın gözünden saklanması için yardım etti. Yüce Allah birini ve ünlü rivayete göre hain Yahuda'yı Hazreti İsa'ya benzetti. Düşmanlar onu tutukladı ve sonunda onu çarmıha gererek ihanetinin cezasını çektirdi. Düşman Hazreti İsa'yı öldürdüklerini zannetti. Bu haber hızla toplumda yayıldı ve Hazreti İsa'nın çarmıha gerilerek katledildiği söylendi. Günümüzde dörtlü İncil olan Matta, Luka, Markus ve Yuhanna İncilleri Hazreti İsa aleyhisselamın çarmıha gerilerek katledildiğini belirtiyor. Hristiyanların genel inancı da düşmanların Hazreti Mesih'i çarmıha gerilerek katlettiğine yöneliktir.
Ancak Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa'nın katledildiğini ve çarmıha gerildiğini temelden reddediyor. Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresi 157. ve 158. ayetlerde bu konuda şöyle buyuruyor. Ve Allah elçisi Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demeleri yüzünden onları lanetledik. Halbuki onu ne öldürdüler ne de astılar. Fakat öldürdükleri onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilafa düşenler bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedirler. Bu hususta zanna uymak dışında hiçbir sağlam bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmediler. Bilakis Allah onu kendi nezdine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Kur'an-ı Kerim ayetleri Hazreti İsa'nın katledildiğini ve çarmıha gerildiğini kesinlikle reddediyor ve düşmanların öyle zannettiklerine vurgu yapıyor. Oysa düşmanlar kesinlikle onu öldürmedi. Allah Teala hikmeti gereği Hazreti İsa'yı düşmanların elinden kurtardı ve kendi nezdine kaldırdı. Yine İslami rivayetlere ve kaynaklara göre Hazreti İsa hala yaşıyor ve ahir zamanda yeniden zuhur etmesi bekleniyor. O Hazret beşeriyetin kurtarıcısı Hazreti Mehdi selamullahi aleyhanın zuhur ettiğinde onunla birlikte yeryüzüne dönecek ve dönemin gelişmelerinde rol ifa edecektir.
Bu konuda açıklık getirmesi gereken bir başka nokta, Hristiyanların Hazreti Mesih'in dünyaya dönüşünü feda olmak ve beşerin günahlarını bağışlatmak şeklinde beyan ediyor. Hristiyanlar şöyle diyor, O bizim günahlarımızın kurbanı olması için gelmiştir. O çarmıha gerilerek katledildi ki beşerin günahlarını silsin ve beşeriyeti cezalandırılmaktan kurtarsın. Ancak Kur'an-ı Kerim'in Hazreti İsa aleyhisselamın çarmıha gerilmediği üzerinde vurgu yapmasının sebebi Hristiyanları bu yanlış inançtan vazgeçirmek içindir. Zira başkalarının günahı yüzünden kurban olmak hem mantıksız ve hem ilahi adalet ve hikmete aykırı bir durumdur. Nitekim Kur'an-ı Kerim İsra suresinin 15. ayetinde hiç kimsenin başkasının günahından sorumlu tutulmayacağını buyurur. Gerçekte tüm ilahi enbiyanın zuhur sebebi insanları suç ve günahtan sakındırmak ve herkesin kendi amelinden sorumlu olduğu konusunda uyarmaktır.
Gerçekte dinin tüm ahkamı insanların doğru yolu seçmelerine yardımcı olmak ve fesat ve günah uçurumuna doğru gitmelerini engellemek içindir. Bu yüzden Hazreti İsa'nın bizlerin günahları yüzünden infaz edildiğine ve kendini feda ettiğine inanmak temelden yanlış ve saçmadır ve semavi dinlerin en temel ilkeleriyle bağdaşmadığı ortadadır. Aslında bu düşüncenin sonucu rahatına düşkün olan insanların ilahi emirleri gönül rahatlığıyla bir kenara bırakmalarıdır. Çünkü Hazreti İsa onların günahlarının bağışlanması için zaten feda edilmiştir. Fakat bu bakış açısı insanı kemale ermekten alıkoyacağı gibi beşeri toplumda ahlaki ve manevi ilkeleri ve değerleri de yok edeceği kesindir.
Ve bilindiği üzere Hazreti İsa aleyhisselamın vaat ettiği gibi o hazretten yaklaşık 6 asır sonra son ilahi peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak seçildi ve dünya yeni bir değişimin eşiğine geldi.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
İran Radyo Podcast. Bugün sizlere dünyanın en büyük kerpiç yapısı tarihi Ergi-Bem ve bu yapının sırlarından bahsetmek istiyoruz. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcast serisinin yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Dünyanın en büyük kerpiç yapısı hakkında bir şey duymuş muydunuz? Bu muhteşem yapı, Kerman ilinde tarihin kalbinden hikayeleri barındıran tarihi bir yapıdır. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir bölütere web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bu muhteşem tarihi binanın bilinmeyen sırlarını dinleyelim. Güneydoğu İran'da yer alan zamana karşı dayanıklı bir kültürel hazine bulunuyor. Ergi-Bem olarak da bilinen Bem Kalesi 2000 yılı aşkın süredir bölgenin siyasi, ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir rol oynayan tarihi bir kaledir. Çarpıcı mimarisi, karmaşık tasarımı ve zengin tarihiyle Bem Kalesi İran'ın en önemli simge yapılarından biridir. Ve ülkenin kültürel ve tarihi mirasını keşfetmek isteyen herkes için mutlaka görülmesi gereken bir destinasyondur. Yüzyıllar boyunca depremler ve savaşlar da dahil olmak üzere karşılaştığı zorluklara rağmen bu kale dayanıklılık ve gücün sembolü olarak varlığını sürdürdü. İran'ın en eski şehir kalelerinden Ergi-Bem, 2500 yıllık geçmişi ve 200 bin metrekarelik büyüklüğü ile Lut Çölü'nün yakınlığında İran'ın güneydoğusunda yer almaktadır. 2003 yılında UNESCO Dünya Mirası listesinde tescil edilen bu tarihi eser, 2004 depreminde ağır hasar gördükten sonra yeniden onarılarak yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Dünyanın en büyük tuğladan yapılmış binası olan İran'ın Kerman eyaletindeki Bem Kalesi, ülkenin tarihi değerlerinden biri sayılıyor. Bu tarihi yapı dünyanın dört köşesinden turistlerin İran'ı ziyaret etmesine neden oluyor. Öncelikle Ebul Kasım Firdevsi'nin Şehname isimli eserinde efsanevi Bem Kalesi ve Kerman şehriyle bir şekilde bağlantılı olan bir rivayeti dinleyelim. Evet, Firdevsi Sasani hükümdarı Erdeşir Babekani ordusunu efsanevi bir şekilde anlatmıştır. Bu efsaneye göre Keceran şehrinde Pars denizi kıyısında şehrin kızlarının her gün ipe girmeye gittikleri bir dağ vardı. Keceran şehrinde 7 oğlu olduğu için Heftovat adıyla tanınan bir adam yaşardı. Heftovat'ın bölgedeki diğer kızlarla birlikte iplik eğirmek için dağa giden bir kızı vardı. Bu kız bir gün yolda giderken bir elma bulur. Elmanın içinden bir kurt çıkar. O da rızkının artıp bereketlenmesi nedeniyle o kurdu ipleri eğirdiği sepetin içine koyar. Heftavat ve oğulları da elmanın içinden çıkan bu küçücük kurt sayesinde rızıkları arttıkça artar ve çok zengin olurlar. Şehrin hükümdarı Heftavat'tan kazandığı maldan pay ister. Ama o bu parayı vermeye yanaşmaz. Sonunda halkın da desteğiyle hükümdara karşı savaşıp hükümdarı öldürüp şehrin yönetimini ele geçirir. Ardından hükümdarın tüm varlığını ve hazinelerini de kendi kapsamına alır. Sonra da dağın tepesinde muhteşem bir kale inşa eder ki Bem Kalesi'nin temeli olduğu tahmin ediliyor. Solucan her geçen gün büyümeye başlar. Büyüdükçe büyür ve sonra bir fil büyüklüğüne ulaşır. Heftavat bu solucanın ününden dolayı bu bölgeye Kerman adını verir. Fars dilinde kerm kurt anlamına gelir. Heftavad'ın yenilmez gücü o kadar yayıldı ki Kerman'dan ta Çin denizine kadar her yer onun kontrolüne geçti. Heftavad'ın ününü duyan Erdeşir Babekan onunla savaşmak için bir ordu gönderir. Ancak mağlup olurlar. Bu yüzden Erdeşir ordusuyla birlikte şahsen onunla savaşmaya gider. Heftavat Erdeşir'i ve güçlerini kuşatmayı başarıp onların birçoğunu öldürür ve Erdeşir'in çareyi kaçmakta gördüğü görülür. Şehirde Erdeşir'e Heftavat'ı yenmek için savaştan başka bir yol düşünmesini söyleyen iki genç adam ona şöyle der. 7 kişiyle birlikte tüccar kılığında kaleye girerek solucanın bakımını 3 günlüğüne kendilerine emanet etmelerini söyleyip onları kandırırlar. Olayın aslından habersiz olan zavallı gardiyanlar da onların bu isteğini kabul ederler. Erdeşir büyükçe bir kazan su kaynatıp solucanın ağzına döker ve onu öldürür. Daha sonra kalenin çatısından duman çıkararak ordusuna saldırı emrini verir ve sonunda Heftavad'ı öldürüp kalenin tüm hazinelerini de yağmalar. Evet arkadaşlar, bugün Ergebem olarak bilinen dünyanın en büyük tarihi kil yapısı, evet Bem Kalesi'nden bahsedeceğiz. Bem Kalesi İran'ın güneydoğusunda Kerman eyaletinin Bem şehrinde yer almaktadır. Bu antik yapı Poşrut nehrinin kuzeyinde büyük bir kayanın üzerine inşa edilmiştir. Ergiben bir dizi yüksek binadan oluşan antik bir şehirdir. Her biri kendi yapısına ve işlevine sahip olan sarfer ve hükümet olmak üzere iki bölümden oluşur. Bu kale yaklaşık 1800 metrekare alana sahip ve etrafını 6 ila 7 metre yüksekliğindeki surlar çevriliyor. İç kalenin merkezine doğru devam eden bu iç içe geçmiş duvarlar kalenin farklı bölümlerini birbirinden ayırıyor. Ergiben Kalesi'nin görünümünden tasarımcısının veya tasarımcılarının en başından beri tüm şehrin nihai şeklini tahmin ettikleri anlaşılıyor. Bem Kalesi şehrin güvenliğini sağlamanın yanı sıra düşmanın sızmasını önlemek amacıyla devasa ve güçlü bir kale şeklinde inşa edilmiş küçük bir şehir gibidir. Bu kalede bir kule ve sur bulunması, gizli yollar ve zirvede askeri komutanların karargahlarının bulunması kalenin güvenliğinin yüksek olduğunu gösteriyor. Ergibem'in harikalarından biri yüzlerce yıl önce kalenin inşa açılarının bir havalandırma ve nem kontrol sistemine sahip olmak için rüzgar mühendisliğini ve bunun su mühendisliği ve mimarisiyle birleşimini kullanmasıdır. Bu bölgenin sıcaklığının yüksek ve nem oranının düşük olması nedeniyle kalenin inşası için rüzgarın en fazla olduğu yer seçilmiş. Bu şekilde kalenin batı kısmından giren rüzgar boşluklardan ve koridorlardan geçerek hükümdara doğru yöneliyor. Mühendisler havayı yumuşatmak ve kaleyi soğutmak için su besleme sistemini ve rüzgar saptırıcısını kullanıp kalenin hava sıcaklığını azaltmak için rüzgar akışını bu su besleme sisteminden geçirdiler. Bem Kalesi'nin geometrik şekli belirtildiği gibi kare ve dikdörtgen olup üst ve alt olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Aslında Ergibem'in iki parçalı yapısı mimarisinin en önemli özelliği sayılabilir. Hükümet kısmı kalenin kuzeyinde yer alır. Askeri kale, hükümdar evi, hamam, kışla, su kuyusu, dört mevsim köşk, ahırlar, ana kule, yel değirmeni binası, kapı ve kule ve sur gibi bölümlerden oluşmaktadır. Hükümdarlık dağın tepesinde ve yamacında yer alan ikinci kapının hemen sonrasında yer alır. Bu yerde su kuyusu ve rezervuarın bulunduğu alanda bir ahır bulunmaktadır. Ahırdan sonra ordu komutanının evine ve kışlaya ulaşılıyor. Bem bölgesinin tek yel değirmeni olan Güneybatı Kulesi'nde Gacar dönemine ait taş yel değirmeni görülüyor. Ergibem şehrinde tespit edilen yapılar arasında geçmişte bir ana galeri bulunmaktadır. Bir ateş tapınağının kalıntıları, tarihi zurhane, spor salonu, hamamlar, ahırlar, kışlalar, hapishaneler ve dört mevsim sarayı. Ortak konutlar inşa edildi ve birbirine bağlandı. Bazı özel evlerde özel banyo kalıntıları görülebilir. Ahırlar evlerden ayrı alanlarda düzenlendi. Bazı evlerin iki katı vardı. Bu da geçmişin çağlarından birinde nüfusun artmış olduğunu gösteriyor. İslami dönemde onlar iki cami inşa edip Cuma Camii ve Hazreti Muhammed Camii ve Hazreti Hüseyin Aleyhisselam matem merasimlerinin düzenlenmesi için bir Hüseyiniye ve dört mevsim sarayı üç katlı olup hükümetin yeriydi. Tüm ikametgahlar ve hükümet kararları bu ikametgah tarafından çıkarılmıştı. Bem Kalesi'ni çok büyük bir kule ve sur çevriliyor. Öyle ki buranın tepelerinin yamaçlarında belirsiz aralıklarla 29 adet yüksek gözetleme kulesi göze çarpıyor. Gözetleme kulelerinin ilginç özelliği şehrin gözlemlemeye yarayan gardiyanların görüş alanını genişleten ve gardiyanların ateş etme ve yaralanma ihtimalini oldukça sınırlı tutabilecek şekilde tasarlanmış ve kentte 76 gözetleme kulesinin bulunması öngörülmüştür. Ergebemin evleri normal, yarı asil ve asil olarak üç kategoriye ayrılır. Daha küçük evler fakir insanlara ait olup 2 veya 3 odalıydı. 3-4 odalı, bazıları verandalı evler orta sınıfa ayrılmıştı. İlginç olan şu ki soyluların evleri kapalı ve açık su kuyuları, ahırlar ve özel banyolarla donatılmıştı. 61 metre yükseklikte bulunan kalenin iktidar evi yaz ve kış olmak üzere 2 bölümden oluşuyordu. Köylü ve zayıf kesimin evleri dağın yanındaki düz arazide inşa edilmiş olup bir kısmı iç ve dış soğundurma, rüzgar, kesici, at ve büyükbaş hayvan ahırları bölümlerine sahip olması nedeniyle özel önem taşımaktadır. Bu evlerin hemen hemen tümü birbirine bağlı ve yolu bulunmaktaydı. Şehrin kapıları sınıf ve savunma ihtiyaçlarına uygun olarak inşa edilmiş ve giriş kapatıldıktan sonra hiçbir hayvanın veya insanın içeri giremeyeceği şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca kale içerisinde bahçelerin, su kuyularının ve evcil hayvanların bulunması insanların uzun süre kapalı kapılar ardında yaşamasına olanak sağlamıştır. Tarihi Bem Kalesi uzun yıllardan beri defalarca saldırılara, savaşlara, düşman tarafından uzun kuşatmalara ve yıkıma maruz kalmış ve bu yıkıntılara dair işaretler görülmüştür. Ancak yine de her seferinde öncekine nazaran daha bir yenilenip genişletiliyor ve gelecek nesiller için korunup muhafaza ediliyor. Yaklaşık 150 yıl önce kalenin sakinleri burayı terk ederek şehrin dışındaki kuru ve bahçelere yerleştiler. Ancak 26 Aralık 2003 yılında korkunç bir olay yaşandı ve dünyanın en büyük kerpiç binası olan Bem Kalesi korkunç bir depremle çöktü. Ve bu tarihi şehrin sırları işte buradan ortaya çıkmış oldu. Bem Kalesi'nin çöküşüyle birçok araştırma sonuçları da ortaya çıktı. Artık buradaki insan varlığının tarihinin uzak geçmişe dayandığını bilmekteyiz. Bu bölgede 2500 yıl önce insan avcılarına ait aletler bulunmuş, çanak çömlekler 6000 yıl önce burada bir insan yerleşiminin olduğunu ortaya koymuştur. Tahtı Cemşit gibi bir platform üzerine yerleştirilen kalenin veya bu şehrin hükümdarının inşası Ahameniş dönemine atfedilmiştir. Bazı araştırmacılar şehrin ana çekirdeğinin oluşumunun Partlar döneminde, bazıları ise Seleukoslar döneminde oluştuğunu düşünüyor. Bu antik kenti inceleyen İranlı arkeolog Mesut Azernuş, Ergebem'in yapısal olarak Doğu'da inşa edilen Yunan şehirlerine benzediğini düşünüyor. Pakistan'da Taksila, Afganistan'da Ayhanum buna örnek olarak gösterilebilir. Öte yandan Ergebem'in Bişapur ile karşılaştırılması bu şehrin Sasani yapısına sahip olduğunu gösteriyor. Part döneminin sonunda halen Pars'ın hükümdarı olan Ardeşir Sasanilerin bu şehirde Heftavat isyanını bastırarak Bem'i ele geçirdiğini biliyoruz. Yani bu şehrin yeniden inşası onun zamanında veya oğlu 1. Şapur zamanında gerçekleşmiş olabilir. Bem şehri, Arap Yarımadası Müslümanlarının Kerman'a saldırıp içine bir cami inşa etmesiyle keşfedildi. Daha sonra Kerman'a kaçan Buveyhilerin eline geçti ve 200 yıl sonra Sistan'da Abbasi halifelerine karşı savaşan Safari Hanedanı'nın kurucusu Yakup Leys Safari onu fethetti. Bem, Salmanoğulları ve Buye dönemlerinde kendi topraklarının bir parçasıydı ve Selçuklular burayı yeniden inşa etti. Bem, Moğolların İran'a saldırısıyla bir kez daha fethedildi. Yıllar sonra İlhanlılar zayıflayıp kraliyet hanedanları İran'ın köşelerini yönetince Bem, Kermanlı Kutlu Hanlılar ardından Muzafferiler Hanedanı'nın kurucusu Musafferiddin tarafından ele geçirildi. Timur Gorkani İran'ı işgal ederek Bem'i ele geçirdi. Bu şehir daha sonra torunu Şahruh Şah tarafından restore edildi. Bem Kalesi Safavi döneminde yeniden gelişti ve ticarette büyük bir üne kavuştu. Bu antik kent Lütfali Han Zend'in son sığınağı olarak kabul ediliyor. Aga Muhammed Han Gacar'ın elinden buraya kaçan ve burada esir düşen Zendiye Hanedanı'nın son kralıdır. Bundan sonra Aga Muhammed Han isyanları yatıştırmak için bu şehri İran'ın güneyindeki isyanlara karşı mücadelede önemli bir merkez haline getirdi. Muhammed Şah Gacar döneminde 1. Aga Han lakaplı Hasan Ali Şah mahalleti bu kalede itaatsizlik etmiş, ardından Gacar güçleri teslim oluncaya kadar bir yıl boyunca şehri kuşatmıştır. İşte bu zamanlarda insanlar yavaş yavaş bu eski şehrin dışına evler inşa edip burayı terk etmeye başlamışlar. Bem Kalesi Rıza Şah döneminde müttefik kuvvetlerin gelişine ve 2. Dünya Savaşı'ndan İran'ın işgaline kadar jandarma ve ordunun karargahı olmuştur. İşte bundan sonra bu kadim kentin büyük bir yıkıma uğradığı görüldü. Buradan hareketle Hicri 1337 yılında tarihi Bem Kalesi ile ilgili bir miktar araştırma yapılmış ve Hicri 1345 yılında bu eski şehir ulusal miras listesine kaydedilmiş. 1350 yılında da antik anıtların korunması kapsamına alınmış ve 1357 yılına kadar her yıl restorasyonu için belli bir bütçe ayrılmıştır. Devrimden sonra bu restorasyon 70'li yılların başına ertelenip yeniden kültürel miras gündemine alınmış ve son olarak Hicri 1382 yılında yıkılmıştır. Yüzlerce yıllık tarih ve mimari bir anda toprağa dönüşüyor. Yeni Bem şehrinin insanları hem sevdiklerini kaybetmeye hem de atalarından kalma binaların yıkılmasına tanık oldu. Ancak bu noktada tuhaf bir sır ortaya çıktı. Kale duvarının ortasında çocuk kalıntıları görüldü. Ergibem'in çitleri çöktüğünde ortaya çıkan iskeletler herkesi şok etti. Şehir çitlerinin duvarları arasına gömülen insanların cesetleri ve kefenleri neredeyse sapasağlam kalmıştı. Yapılan araştırmalar bu cesetlerin tamamının çocuklara ait olduğunu ve doğal yollarla mumyalandığını ortaya koydu. Nem, toprak gibi vücuda zarar veren ve aşırıcı etkenlerden uzak olmak, vücut suyunun hızla dışarı atılmasına ve bunun sonucunda da iyice kuruyup sağlam kalmasına neden oluyor. Oturarak defnedilen iki kişi dışında kalanların başları güneybatıya yani kıbleye dönüktü. Kefen giymişlerdi. Bu da onların İslami döneme ait olduklarını gösteriyordu. Cenazeler İslami döneme ait olduğu için hızlıca incelendikten sonra yeniden defnedildi. Bu yüzden sadece tam olarak dışarı atılan kemikler incelendi. Wickman'ın tahminleri bu cesetlerin Muhammed Şah'ın ordusunun Aga Han Mehellati yenmek ve halkın düçar olduğu kıtlık ve hastalıkları ortadan kaldırmak için şehri bir yıl boyunca kuşattığı Gacar dönemine ait olduğunu gösteriyor. Böylece çocukları çit duvarına gömdüler. Çünkü mezarlık şehrin çok dışındaydı ve bu eski şehrin yapısının sıkı ve yoğun olması onların halka açık yerlere gömülmesine izin vermiyordu. Yetişkinlerin cesetlerine ne olduğunu bilemiyoruz. Bu konudaki araştırmaların yayınlanmasını bekleyip görmek daha iyi olacak. Bunca yıldır Bem Kalesi'nin yeniden inşası sırasında yapılan araştırmalar bu antik kente bakış açılarını değiştirmiştir. Şimdi yıllar sonra Bem Kalesi yeniden tüm ihtişamıyla ayakta. Bunun için depremdeki yıkım sonrası görüntülerinin Bem şehrinin yeniden inşa sonrası görüntüleriyle karşılaştırılması çok iyi olacak. Pek çok uluslararası çaba ve işbirliğinden sonra Bem Hisarı yeniden inşa edildi ve sonunda UNESCO listesine 2013'te geri döndü. Bugün Bem Kalesi zengin tarihini ve çarpıcı mimarisini keşfetmek isteyen ziyaretçilere açık bulunmaktadır. Kale aynı zamanda antik Pers eserlerini ve diğer kültürel hazineleri sergileyen birçok müze ve sergiye de ev sahipliği yapıyor. Evet arkadaşlar, İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tarihi Bem Kalesi'nin tam metnini ve özel görsellerini görmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde sizleri İran tarihinin başka bir tarihi hazinesiyle tanıştıracağız. Ancak programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.